SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 7 Temmuz 2022 Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda aşı konusundaki gelişmeleri aktaracağız. Bugün aşı kurulu COVID-19 aşısı konusunda önemli kararlar aldı. Bu kararları sizlerle paylaşacağız hem haberlerde hem haberler sonrasında. New South Wales sayılarına ilişkin bölümümüzde olacak. Bugün ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığımız söyleşide Doçent Doktor Mehmet Özalp, hac mevsiminde bu yıla özgü uygulamalar anlatacak. Mehmet Bey'le ayrıca Avustralya'da sayımda dini olmadığını belirtenler ve Türkiye'de yükselen dehizm konusunda da konuştuk. Zaman ve mesaj durumuna göre son bölümde Avustralya sayım sonucunda artan dinsizler kategorisi bölümüne ilişkin bölümümüzde yer alacak. Bu bölümü yayınlayıp yayınlamayacağımıza ilerleyen dakikalarda karar vereceğiz. Mesajlarınızla yayınımıza katılabileceksiniz tabii. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
New South Wales'de sel tehlikesi eyaletin kuzeyine doğru kayarken geride kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, artan sayıda bakın istifasına rağmen koltuğunu bırakmayı reddediyor. Türkiye, Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın görev başındaki cinayetini konuşuyor. New South Wales eyaletinde son günlerde sel felaketinden etkilenen bölgelerde temizlik çalışmaları başladı. Sydney ve Central Coast bölgelerinde yağmurun şiddeti azalırken yetkililer eyaletin orta kuzey kıyıları ve Hunter Vadisi'nde on binlerce kişinin hala sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Dün gece yardım ekipleri onlarca kişiyi yükselen sulardan kurtardı. New South Wales eyaleti Acil Hizmetler Bakanı Steph Cook, evlerine dönen insanların dikkatli olmasını istedi.
As the weather situation changes and the flooding emergency.
Hava durumunun değişmesi ve sel tehlikesinin azalmasıyla beraber temizlik ve yardım çalışmalarının seviyesinin arttığını işaret eden bakan, eyaletin Acil Hizmetler Kurumu SES'e bağlı ekiplerin 800 hızlı hasar tespit değerlendirmesi yaptığını ve bu çalışmaların da önümüzdeki dönemde hızlanmasıyla beraber insanların evlerine dönebileceğini söyledi. Eyalette 60 bin kişi hala tahliye emri ve uyarıları kapsamında. Federal Sağlık Bakanı Mark Butler, ülkenin aşı onay kurumu Atagi'nin tavsiyesi doğrultusunda gelecek pazartesi yani 11 Temmuz'dan itibaren 50 yaş üstü Avustralyalıların 4. COVID-19 dozunu olabileceğini söyledi. Daha önce 65 yaş üstü nüfus ve bağışıklık sorunu olan kişiler 4. doz aşıyı olabiliyordu. Sağlık Bakanı Atagi'nin resmi olarak tavsiye etmemesine rağmen 30 ila 49 yaş arasındaki nüfusun isteyen kesiminin de aşı olabilmesinin sağlanma isteğinde kabul ettiğini belirtti. Bu 30 ila 49 yaş arasındakilerin isteyen kesiminin aşı olabileceği anlamına geliyor. Atagi'nin 3. tavsiyesi ise 2 doz arasındaki bekleme süresinin veya virüsü kaptıktan sonra aşı olmak için bekleme süresinin 4 aydan 3 aya düşürülmesi ki bu da kabul edilmiş durumda. Birbiri ardına bakanlarını kaybeden Britanya Başbakanı Boris Johnson'a yönelik istifa baskısı artıyor. Lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri açıkça Johnson'ın istifa etme zamanının geldiğini söyledi. 40'tan fazla bakan ve üst düzey yetkili istifa etmiş durumda. Pandemi döneminde bir dizi skandalda adı geçen Johnson'a yönelik tepkinin birikip mevcut krize neden olduğu bildiriliyor. Hükümetin ilk kadın adalet bakanı Suella Braverman da istifa çağrısını destekleyenlerden. Londra doğumlu olan Braverman Cambridge mezunu. Anne ve babası Kenya ve Mauritius'tan olan Adalet Bakanı ileride parti liderliğine de aday olabileceğini söyledi.
Yes, I will. If there is a leadership contest, I will put my name into the ring.
Eğer bir liderlik yarışı olursa ben de aday olurum diyen Braverman, bu ülkeyi seviyorum. Annem ve babam buraya geldiklerinde hiçbir şeyleri yoktu ve onlara umut, güvenlik ve fırsat yaratan bu ülke oldu diyor. Bu ülke bana da eğitim ve kariyer açısından inanılmaz fırsatlar sundu. Benim de bu ülkeye borcum var. Bu ülkeye başbakan olarak hizmet etmek en büyük onur olur diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililer 4 Temmuz saldırısını yapan kişinin ikinci bir saldırı planladığını açıkladı. 21 yaşındaki Robert Cremo, Chicago'da bir 4 Temmuz yürüyüşünü hedef alıp 7 kişiyi öldürmekle ve onlarca kişiyi de yaralamakla suçlanıyor. Mahkemede suçunu kabul eden şüpheli, Wisconsin'de ikinci bir saldırı planladığını ancak sonra vazgeçtiğini söylemişti. Lake County'den polis sözcüsü Chris Covelli, şüphelinin motivasyonunun hala bilinmediğini söylüyor.
Investigators did develop some information that it appears when he drove to Madison, he was driving around.
Soruşturmayı yürütenlerin bulgularına göre kişinin Wisconsin Madison'da arabayla dolaştığını, bir kutlama görüp saldırmayı düşündüğünü ancak vazgeçtiğini belirtiyor. Muhabirin sorusuna karşı da saldırganın o anda 60 kurşunu daha olduğunu söylüyor. Şimdilik 7 cinayetle suçlanan Cremo'nun önümüzdeki günlerde ilave suçlamalarla karşılaşması bekleniyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri yol güvenliği konusunda küresel inisiyatife ihtiyaç olduğunu, zengin ve yoksul ülkeler arasında büyük bir fark olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan verilere göre her yıl 1,3 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bazı ülkelerde trafik kazalarının neden olduğu yıllık zarar gayri safi milli hasılanın %3'üne kadar yükseliyor. Eski araba yarışı yöneticisi ve rally kopilotu olan John Todd, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti.
Even if we have made progress in certain countries, there remains an unacceptable discrepancy between.
Bazı ülkelerde ilerleme kaydetsek de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark kabul edilemez diyen Todd, son 45 yılda Avrupa'daki araç sayısının 3'e katlandığını ancak trafik kazasında ölenlerin sayısının 5 kat azaldığını söylüyor. Ancak gelişmekte olan dünyada hem araba sayısı hem de ölümler artıyor. Örneğin Afrika'da dünyanın arabalarının %2'sine sahip ancak trafik kazalarından ölüm oranının en yüksek olduğu yer diye konuşuyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, uluslararası forumlarda Rusya'nın Ukrayna'yı istilasına yönelik Çin'in bir tepki vermesi için çabalıyor. Singapur'da Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Wong, Bali'deki G20 zirvesinde Çinli mevkidaşıyla görüşebileceğini söyledi. Ayrıca Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN üyelerinin bölgenin güvenliğinden sorumlu olduğunun altını çizdi.
The new Australian government has made very clear we see our future in this region.
Avustralya hükümetinin açıkça dile getirdiği gibi biz geleceğimizi ve güvenliğimizi bu bölgede görüyoruz. Bölgede istediğimiz şey ortak vizyon ve ortak çıkarlar. Kurallar ve öngörülebilir tepkiler istiyoruz. Barış içinde istikrarlı ve müreffeh bir bölge diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 58 ülkede 6000'den fazla maymun çiçek vakası tespit edilmiş durumda. Örgütün önümüzdeki haftalarda uzmanları bir araya getirip küresel bir sağlık alarmı ilan edilip edilmemesini kararlaştırması bekleniyor. Haziran'daki toplantıda örgüt salgının henüz o aşamada olmadığına karar vermişti. Mayıs başından beri dünya çapında bulaşan maymun çiçek hastalığının genelde hafif geçtiği ve grip benzeri semptomlara neden olduğu bildiriliyor. New South Wales eyaletinde ulaşım sendikasının bugün grev yapması yasaklandı. New South Wales Endüstriyel İlişkiler Komisyonu dün akşam aldığı kararla grevi yasakladı. Australian Workers Union kararın hayal kırıklığı yarattığını ve avukatların değerlendirme yaptığını söyledi. Bugün planlanan grev, tren, tramvay ve otobüs sendikasının devam eden grevinden farklı. Ulaştırma sektörü çalışanları sektör çapında birçok görevde çalışıyor ve kapsamlı iş bırakma ulaşım ağını felce uğratabilirdi. Nijerya'da DAEŞ'e bağlı militanlar bir hapishaneyi basıp yüzlerce mahkumu kaçırdı. Nijeryalı yetkililer Abuja'da 900 mahkumun kaldığı hapishanede saldırı sırasında 4 mahkum ve 1 gardiyanın hayatını kaybettiğini ve şu anda mahkumlardan 400'ünün de kayıp olduğunu bildirdi. Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'yı görevi başında öldürdü. Kişinin cinayet sonrasında intihar ettiği bildiriliyor. Dün Türkiye saatiyle 14.30'da meydana gelen cinayetten sonra meslek örgütleri büyük tepki gösterdi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bütün sağlık çalışanlarımızın sağlık hizmeti karşısında insanlarımızın müteşekkir olması lazım. Hekimlerimize sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın diye konuştu. Türk Tabipleri Birliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz denildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK, Konya Şehir Hastanesi'ndeki cinayete yönelik haberlere yayın yasağı getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cinayet sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda Erdoğan gör yarattığın iklimi utan utan. Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup hakkını isteyen sağlık personeliyle giderlerse gitsinler demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddette ya bitecek ya bitecek dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaşarak bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey, biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz diye cevap verdi. İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da doktor cinayeti sonrası yaptığı paylaşımda kaç kez önünüze sağlıkta şiddeti önleyelim kanun teklifleri, araştırma önergeleri bilmiyorum. Bildiğim hepsini reddedip konforlu hayatlarınıza pişkin pişkin devam ettiğiniz. Ne zor yetişiyor bir doktor biliyor musunuz? Beceremiyorsunuz. Daha kaç can gidecek, istifa edin diye yazdı. Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten konu hakkında açıklama yaptı.
Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız. Türk Tabipleri Birliği olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Dün bize giderlerse gitsinler diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz. Doktor Ekrem Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır.
Türk Tabipler Birliği bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Bu arada yine dün bir avukat ve müvekkilinin cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklandığı bildirildi. Katil zanlısının yaralama suçu nedeniyle mahkum olduğu cezaevinden yeni çıktığı ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini istediği, ancak bu talebi reddedilince de tehditlere başlayarak avukat ve müvekkilini öldürdüğü bildirildi. İstanbul Barosu da yaptığı açıklamada bugün Bakırköy'de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban ettik. Sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren sapkın zihniyet silahtan aldığı güçle ölüm kustu denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada enflasyon sorununun 2023 Mart'ına kadar çözülmüş olacağını söyledi.
Tabii şu anda karşımızdaki bu muhteşem tablo öyle bir anda ve kolayca oluşmadı. Elbette İstanbul ve Ankara gibi ülkemizin en büyük iki şehrinin altını çiziyorum. Başkanlık nezdinde kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduk. Bakın, seçimi kaybettik demiyorum. Sadece başkanlık nezdinde diyorum. Çünkü meclislerini Ankara'nın da İstanbul'un da biz kazandık. Evet, belki insanlarımızın alım güçleri yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü. Ama kimseyi işsiz bırakmadık. Aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile gazeteci Ertuğrul Özkök arasındaki mesaj dalaşı devam ediyor. Peker 1990'larda Özkök'ün hakkındaki yalan haberi düzeltmek için gönderdiği evrağa haber yapmadığını ancak ilan olarak yayınlamak için de 100 bin dolarını aldığını öne sürdü. Ankara Enstitüsü ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nden Hatem Efe ve Ferhat Kentel'in ortaklaşa hazırladığı Türkiye'de Milliyetçilik Algısı başlıklı araştırmada Türkiye'de milliyetçilik sorgulandı. Sevmeyen terk etsin başlığı altındaki bölümde katılımcıların %57'si ülkesini ve devletini sevmeyen Türkiye'yi terk etmelidir ifadesine katılırken %30'u da katılmadığını söyledi. Eğitim seviyesi arttıkça bu ifadeye katılma oranı düştü. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 Türk lirası 68 kuruştan, 68 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Bu arada 1 Amerikan doları da 17 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Sporda Avustralyalı Nick Kyrgios kariyerinde ilk defa Wimbledon yarı finaline çıktı. 27 yaşındaki Kyrgios, Şili'den Christian Garini'yi 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle geçti. Yarı finalde sakat bir şekilde oynayan Rafael Nadal'la karşılaşacak. Maçtan sonra basının önüne çıkan Kyrgios'a geçenlerde kendisine yönelik getirilen fiziksel saldırı suçlamasının oyununu nasıl etkilediği soruldu.
Didn't really affect me at all to be honest with you. Obviously saying it.
Oyununu etkilemediğini söyleyen Kyrgios ancak suçlamaların kendisini psikolojik olarak etkilediğini reddetmedi. Ben de insanın ve herkesin sorular soruyor olması beni zorladı. Önümdeki işe yani Wimbledon çeyrek finaline odaklanmam zor oldu ancak hazırlık sürecimi etkilemedi. Kendimi biliyorum ve en iyi performansımı vermeye çalıştım diye konuşuyor. Yıl sonuna doğru Canberra'da mahkemeye çıkması beklenen Kyrgios'a yönelik suçlamaların eski bir kız arkadaşı tarafından getirildiği düşünülüyor. Meteoroloji bürosu verilerine göre Avustralya çapında başkentlerde hava durumu şöyle. Perth parçalı bulutlu 19, Adelaide parçalı bulutlu 15, Melbourne yağmur bekleniyor 14, Hobart yağmurlu 13, Canberra parçalı bulutlu 15, Sydney yağmurlu 18, Newcastle yağmur azalıyor 19, Brisbane genelde güneşli 23 ve Darwin güneşli 28 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın geri kalan bölümünü arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugün haber trafiği biraz yoğun. Özellikle COVID-19 aşısı konusunda önemli gelişmeler var. Bu konuyu ele aldığımız bölümle başlayacağız ama Federal Sağlık Bakanı bölümde ele aldığımız ve açıklanacak dediğimiz kararları yarım saat kadar önce açıkladı. Bu nedenle haberlerde yer almasına karşın bu bölümde bakanın açıklamaları yer almayacak ama bölüm sonunda bir kez daha sizlere özetleyeceğiz. Kurban Bayramı cumartesi günü başlıyor. Bu ay aynı zamanda hac mevsimi ayı. Milyonlarca Müslüman hacca gitti. Ama Suudi Arabistan bu yıl Batı ülkelerinden gelen Müslümanlara yönelik yeni bir uygulama başlattı. Bu konunun ayrıntılarını Avustralya'da sayımda dinsiz hanesini seçenlerin sayısındaki artışı ve Türkiye'de yükselen deizmi Charles Sturt Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi'nden doçent Doktor Mehmet Özalp'la konuşacağız. Avustralya sayım sonuçlarında din hanesinde dinsiz olduğunu yazanların sayısındaki artış konusunda inceleyeceğimiz bir bölüm var ancak bu bölümü yayınlayıp yayınlamayacağımıza biraz ileride karar vereceğiz duruma göre. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabileceksiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sydney'de yoğun yağışların kuzeye kaymasıyla temizlik çalışmaları bugün başlıyor. Tehlike kuzeyde, yani kuzey sahili, Hunter ve Central Coast'ta alarm ilan edildi. New South Wales Acil Hizmetler Bakanı Steph Cook, Sydney'de evlerine dönenleri dikkatli olmaya çağırdı.
As the weather situation changes and the flooding emergency is winding down, the recovery efforts are winding up.
New South Wales kuzey kıyı bölgesindeki Taree, son 24 saatte 1881 yılından bu yana tespit edilen en yoğun yağışı aldı. 1881 dememizin nedeni daha öncesine ilişkin bir kayıt olmamasından kaynaklanıyor. Kayıtlar 1881 yılından itibaren tutulmaya başlanmış. Taree'ye dün sabah 9 ile bu sabah 9 arasında 305 milimetre yağış düştü. New South Wales'de şu anda 60 binden fazla kişi evini terk et emri altında. Dün akşamdan bu yana New South Wales acil yardımı 63 kişiyi sel sularından kurtardı. SES'e 1173 yardım telefonu geldi. Avustralya'da son yıllarda yaşanan orman yangınları ve seller hep 100 yılda bir meydana gelebilecek bir olay olarak değerlendirildi. Ama hepimizin dikkatini çektiği gibi 100 yılda bir meydana gelebilecek bir olay 2-3 yılda bir olmaz. Bu nedenle uzmanlar bu kavramın kullanılmasına artık karşı çıkıyor. Küresel ısınmanın yarattığı beklenmedik hava olayları artık çok sık meydana geliyor. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet'e göre doğal afetleri ölçen geleneksel kriterler küresel ısınma nedeniyle işlevlerini yitirdi. Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç geleceğe yönelik kentsel planlamanın yeniden düşünülmesi. Söz gelimi, Sydney'de Hawkesbury sakinleri son 18 ayda 4 kez sel suları altında kaldı. Her seferinde suların yükselme noktası bir öncekini geçti. New South Wales Başbakanı bir zamanlar 100 yılda bir görülebilecek bir olay dediğimiz olayları her yıl görmeye başladık ifadesini kullandı. Avustralya Ulusal Üniversitesi iklim uzmanı Profesör Mark Howden de 100 yılda bir görülebilecek bir olay kavramının iklim değişikliği ortamında anlamını yitirdiğini düşünenlerden biri. Covid gelişmelerine geçecek olursak, Avustralya'da COVID-19 vaka sayıları endişe verici boyutlarda. BA4 ve BA5 varyantları Melbourne'da baskın varyant haline geldi. Bu varyantlar daha da kolay bulaşıyor ve ciddi hastalanmaya neden oluyor. Hastaneler kalabalık bakımından ciddi bir tehdit altında. Dördüncü destek aşısı 65 yaş üzeri olanlar, 50 yaş üzeri aborjinler ve kanser, diyabet gibi başka hastalıkları olanlara yapılıyor. Bugüne kadar 2 milyon 400 bin Avustralyalıya dördüncü doz COVID-19 aşısı yapıldı. Bunlardan 2 milyon 100 bini 65 yaş üzeri olanlar. 65 yaş üzeri Avustralyalıların %40'ı hakları olduğu halde henüz dördüncü doz aşısını yaptırmadı. Aynı şekilde üçüncü doz aşı olma hakkı olan yetişkin Avustralyalıların %30'u da üçüncü aşısını olmadı. Federal Sağlık Bakanı, 5 milyondan fazla Avustralyalının aşılanmada 6 ay geride olduğunu kaydetti. Tek bir destek dozu bile ciddi şekilde hastalanma ve ölümü önemli ölçüde azaltıyor. Aşı olma hakkının daha da geniş bir kesime yayılması konusunda hükümet baskı altında. Ulusal Aşı Danışma Kurulu 4. dozun daha geniş bir kesime yapılmasını konuşmak üzere dün toplandı. Ve bu sabah ismini açıklamayan kurul üyeleri, 4. doz aşı olma tavsiyesinin 50 yaşa kadar düşürüleceğini ama 30 yaş üzeri isteyen herkesin 4. doz aşı olabileceğini söyledi. Atagi'nin bu kararı bugün açıklaması bekleniyordu. Geçtiğimiz günlerde New South Wales Sağlık Bakanı Brad Hazard ve New South Wales Sağlık Müsteşarı Kerry Chant de 4. doz aşılanma hakkının genişletilmesini desteklediklerini açıklamıştı. Victoria Başbakanı Daniel Andrews da sağlık çalışanlarına 4. doz aşı yapılması çağrısı yaptı. 4. doz aşının yaygınlaştırılmasını Tabipler Odası ve diğer önde gelen sağlık kuruluşları da destekliyor. Başbakan Anthony Albanese de dün sabah ATAGİ'nin yani Aşı Danışma Kurulu'nun görüşünün önemli olduğunu kaydetti. Başka ülkeler 4. dozu yüksek riskli gruplarla sınırlı tutuyor. Söz gelimi Kanada 4. dozu sağlık durumu hassas olanlarla 70 yaş üzerine yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri de yine sağlığı hassas olanlar ve 50 yaş üzerine yapıyor. Avustralya'da şu andaki COVID dalgası geçen yaz baskın olan Omikron'la karşılaştırıldığında daha çok yaşlılar üzerinde etkili. Bu faktör hastanelerdeki yoğunluğu artıran en önemli faktör olarak değerlendiriliyor. Söz gelimi New South Wales'te hastaların önemli bir bölümü 30 yaş üzeri kişiler ve yaş 50-60'lara çıkınca oran da artıyor. Öte yandan ilaç ürünleri yönetimi yani TGA yarın toplanacak. Yarınki toplantıda Moderna'nın 6 aylıktan 6 yaşına kadar çocuklar için ürettiği COVID-19 aşısını onaylanması bekleniyor. Şu anda Avustralya'da 5 yaşın altındaki çocuklar aşılanmıyor. Bu kategorideki çocukların aşılanmasına Amerika Birleşik Devletleri'nde başlandı. Son olarak elimizdeki COVID rakamlarını da verelim. Son 24 saatte Victoria'da 12 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. 10.265 yeni vaka tespit edildi. New South Wales'te son 24 saatte 22 kişi COVID'den hayatını kaybetti. Vaka sayısı 13.343 oldu. Programın başında da belirttiğimiz gibi şimdi dinlediğiniz bölümdeki uygulamaları Federal Sağlık Bakanı Mark Butler son bir saat içinde ilan etti ve bazı ayrıntıları da açıkladı. Önem sıralamasıyla tekrar bazılarını sizlere hatırlatmak istiyorum. Biraz önce haberlerde de dinlediniz bunlardan bir bölümünü. Evet, dördüncü doz aşı 50-64 yaş arası olanlara tavsiye edildi. 30-49 yaş arası olanlarda isterse dördüncü doz aşı olabilecek ve tarih pazartesi günü. Pazartesi gününden itibaren 50-64 yaş arası olanlar ve 30-49 daha doğrusu 30'un üzeri herkes dördüncü doz aşı olmaya başlayabilecek. 50-64 yaş arasına tavsiye var da 30-49 arasına neden yok? Çünkü yaşlı olmayanların hastanelik olma veya hayatını kaybetme ihtimali düşük. Yetkililer bu nedenle 30-49 yaş arasına isterseniz aşı olun demekle yetiniyor. Dozlar arasındaki sürede 3 aya indirildi. Programımızın ilk yarısını geride bıraktık. Ülkenin dört bir yanından bizleri dinleyen dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Televizyonlarından, akıllı telefonlarından dinleyen bütün dinleyicilerimize de mesajlarınızla devam ediyoruz. Evet Nejat, senden alalım mesajları.
Evet İsmail, Mustafa Bey Sidney'den mesaj atmış. Sarı kızı kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Sedat Peker'le Tayyip Erdoğan'ın da olayı aynen böyle oldu. Öküz öldü, ortaklık bitti. Sedat Peker akademisyenlere hakaret ettiğinde bütün AKP hükümeti arkasındaydı. Yakında Sedat Peker'in Tayyip abi videosu gelecek. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğreneceğiz demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey, İstanbul seçimlerinin intikamını almaya çalışan saray, Sayın İmamoğlu'nun yabancı büyükelçilerle görüşmesini izne bağladı. Zaten CHP'li belediyeleri çalıştırmamak için elinden geleni yapan saray, demokrasi adına bir kez daha sınıfta kaldı. Sayın Soylu, 300 bin kişi FETÖ terör örgütüyle ilişkili gözaltına alındı, 13 bin kişi tutuklandı. Diyor, bir vatandaş olarak soruyorum, FETÖ'nün siyasi ayağı nerede? Parsel parsel sattılar ve ne istediğinizi de vermedik, yollarına hasret kaldık diyenler hiç mi bu örgütün içinde değil, nerede bu kanlı girişimin siyasi ayağı demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey de Türkiye'de yine bir doktoru ve avukatı katlettiler, ülkeyi ne hale getirdiler, hiç kimsenin can güvenliği yok, suçlular bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkıyorlar, adalet diye bir şey yok. Hırsızlar dışarıda, hırsızları haber yapan gazeteciler hapiste. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınını yayımlayan kanallara ceza verildi. Yani adaletsizlik had safhaya ulaştı demiş Mahmut Bey. Necdet Çimenli Bey Avustralya siyaseti hakkında bir mesaj atmış. Liberallere yakınlığıyla bilinen Merkez Bankası'nın çiçeği burnunda yönetime faiz oranlarını arttırması sürpriz değil. Borç para alanlar bunu düşünmeliydi diyor Necdet Bey. Ama faiz arttırımı seçimler öncesi başlamıştı. Bunu da hatırlatalım. En son mesajda bir... Şimdilik bu kadar İsmail.
Teşekkürler. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Yine birazdan mesajlarınızla devam edeceğiz. Mesajlarınıza devam edeceğiz okumaya. Cumartesi günü Kurban Bayramı başlıyor. Kurban Bayramı aynı zamanda haç mevsimine de kapsıyor. Bu yıl Suudi Arabistan haç uygulamasında önemli değişiklikler yaptı. Batı ülkelerinden hacca gidecek Müslümanların hac ziyareti sistemi değişti. Charles Sturt Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi'nden doçent doktor Mehmet Özap'la söz konusu yeni uygulamayı, nüfus sayımında dinsizler hanesindeki artış ve yeni başlatılacağı kursu konuştuk. Sayın Özalp, Kurban Bayramı haç ayı aynı zamanda. Bu yıl hacca gitmek isteyenler pek çok güçlüklerle yüz yüze kaldı. Bu konudaki ayrıntıları biliyor musunuz? Nedir sorunlar?
Tabii Suudi Arabistan biraz vize sorunlarından kaynaklanan bazı güçlükler var. Hala koronavirüs meselesi gündemde Suudi Arabistan'da. Bir de tabii ki bu sene Suudi Arabistan çok önemli bir değişiklik yaptı. Özellikle Batı ülkelerinden, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi Batı ülkelerinden gelen hacılara bir önemli değişiklik oldu. Suudi Arabistan bu hacılarla direkt irtibata geçip vize işlemleri ve konaklama servisleri, hac servislerini direkt yapmaya başladı. Daha önce bazı aracı tur şirketleri, camiler gibi veya değişik İslami kuruluşlar gibi organizasyonlar vize işlemlerini ve hac turları düzenliyorlardı. Bu tamamen şu anda kalkmış durumda. Suudi Arabistan bu işi kendisi gündeme aldı. Tabii bunun bazı biz avantajlı olduğunu ben düşünüyorum. Şöyle, eğer ortadaki aracı kurum ortadan kalkınca tabii ki hacılara da daha ucuz hac servisleri verilebilir. Ki bu sene gidenlerden öğrendiğim kadarıyla daha ucuz gidebildiler. Suudi Arabistan da tabii biraz kendisini de düşünüyor. Daha çok gelir elde edebileceğini de düşünüyor bu konuda hacılardan. Böyle bir önemli değişiklik oldu Avustralya gibi ülkelerden gidenler için.
Orada şöyle de bir sorun çıkmıyor mu ortaya? Hacca gidenlerin çoğu yaşlı. Şimdi Suudi Arabistan hükümetiyle muhtemelen internet üzerinden bilgi alışverişi oluyor veya başvuru yapılıyor. Bu da kolay bir şey değil, değil mi?
Türkiye gibi veya İndonezya gibi Müslüman ülkelerde durum değişmedi. Hala Diyanet veya Diyanet eşiti kurumlar aracı oluyor. Ama Avustralya'da evet değişti. Özellikle Türkler gibi yaşlı giden hacı gruplar, etnik kökenli gruplar için biraz zorluk çıktı tabii. Yani herkes kendi başına başvurması gerekecek. Gruplaşma biraz zor olacak. O tip bazı tur kuruluşlarının verdiği servisler de küçük çapta olduğu için yapılabilirdi. Bunu ne kadar Suudi Arabistan yapılacak bunu bilemiyorum. Biraz da göreceğiz. Ama herhalde Benim tahminim bu sene biraz zorluk olabilir. Pilot olarak çalışma yapılıyor bu sene. Önümüzdeki senelerde Suudi Arabistan eğer güzel bir management ve idari yaklaşabilirlerse, yani profesyonel şekilde yaklaşırlarsa bu servislere daha iyi yapılabilir tabii.
Avustralyalı Müslümanlar arasında duyduğunuz şeyler var mı? Bu başvurular kolay oldu mu veya aksaklık çıktı mı?
Yani bir, 2-3 hafta önce yaptılar bunu. Yani biraz daha 2-3 ay önce yapılabilirdi. Veyahut da beklenip önümüzdeki sene başlanabilirdi eğer geciktiyse bazı şeyler. Yani o noktada bayağı bir karışıklığa neden oldu. Fakat tanıdığım birkaç kişi gittiler yani sonunda. Belki bazıları da yaşlı olanlar ve çok karmaşık bulanlar bu sistemi ertelediler.
Peki hocam, başka bir konuya geçmek istiyorum.
Tabii, buyurun.
Din bilimleri üzerinde çalışan bir akademisyen olarak Avustralya'da ateizmin, yani bir inanca sahip olmayanların nüfus içindeki artışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nüfus sayımı sonuçlarına göre dinden ciddi ölçüde uzaklaşma söz konusu değil mi?
Evet, ya, yakın zamanda 2021 nüfus bilgileri yayınlandı. Fakat bu bilinen bir trend, yani gelişmeydi. Yani her 5 senede bir yapılan nüfus sayımında bu din, no religion, yani dinim yok diyen kategori sayısı devamlı artıyordu, yükseliyordu. 2016'da ilk defa Hristiyanları geçmişti. Yani grup olarak Katolikleri geçmişlerdi. %30'a kadar. Bu defa %40 civarında çıktı. Çok büyük bir artış. Yani bu kadar büyük bir artış daha önce olmamıştı. Yalnız buradaki fark şu. Bizim hani Türkiye'de biraz deizm deniyor buna. Yani ateizm değil de. İnsanlar hemen inançsız duruma geçmiyorlar. Daha çok kendilerini düzenli, organize olmuş dinin bir parçası hissetmiyorlar. Mesela Hristiyanlığı kilise olarak görüyor Avustralyalılar, buradaki Hristiyanlar. Yani o kilise sisteminden çıkıp daha çok kendi başına bireysel olarak bir spirituality, işte manevi bir şeyler ve din hala devam edebilir, inançları devam edebilir. Onu bilemiyoruz, o konuyu. Ama ateizm de soruluyor yani nüfus sayımında. Ateist misiniz diye. O çok az çıkıyor mesela, %1 gibi bir rakam. Onun için bence daha bu analiz iyi analiz edilmeli. Yani insanlar din istismarından, yani başka insanların kendi maneviyatlarını yönlendirmesinden istemiyorlar artık.
Yani kurumsal dünyada. Din istemiyor galiba, değil mi? Öyle, yani bir dinle aslında bir alıp veremediği olduğundan değil de sanki kurumlara karşı insanlar, öyle mi demek lazım acaba?
Evet, kurumlara, özellikle bu kiliselerde, yani Hristiyan kiliselerinde olan tacizler, bunun üzerine yapılan haberler veya o kiliselerin artık çok yaşlı insanların elinde olması, yaşlı olup toplumu tanıyamamaları, ulaşamamalarından kaynaklanan önemli problemler var Hristiyanlıkta. Zaten en büyük düşüş de Hristiyanlıkta yaşandı. Yani ilk defa %50'nin altına düştü toplam Hristiyan nüfus Avustralya'da. Müslümanlar 2.6 idi, 3.2'ye çıktı. Daha çok bu doğumla olan bir gelişme. Yani Müslüman nüfus, genç bir nüfus Avustralya ortalamasına göre. Fakat bu işte toplumda olan ve insanlarda olan organize olmuş dine karşı olan tepki Müslümanlarda da olmuyor manasına gelmez. Yani orada da bu problemler zamanla ortaya çıkabilir.
Biraz önce Türkiye'de daizmden söz ettiniz. O konudaki bilgileriniz nedir? Ne oluyor Türkiye'de?
Yani Türkiye'deki deizm anlayışı ilk önce yani orada da bir organize olmuş dine bir tepki var. Bu da tabii şu anda Türkiye'de Diyanet devletle de biraz irtibatlı. Yani şu andaki hükümetin dini şeyleri var, söylemleri var. Yani orada olan yanlışlıklar dine karşı atfediliyor. Buna karşı bir tepki doğuyor. Bunun yanı sıra cemaatlerde de bir değişiklik veya bir yozlaşma var, toplumdan uzaklaşma. Bunun yanında artık internet ve sosyal medyada insanlar artık dünyanın her yerine ulaşabiliyor. Değişik fikirler YouTube kanallarından seyredip yani çok inandıkları şeylerin en azından tartışılabilir olduğu veya karşı inançlar ve argümanlar olduğunu görüyorlar. Ve bundan etkileniyor insanlar. Yani bütün bunları topladığınızda Türkiye'deki insanlarda da bir organize olmuş dinden uzaklaşma var. Tabi bu da tek de İslam bildikleri için İslam dininden de bir uzaklaşma var. Bu kişiler ateist olmuyorlar ama agnostik dediğimiz, yani ben karar veremiyorum, en azından bütün dinlerden uzağım, kendi başımayım gibi düşüncelerle, işte I believe in a consciousness ve I believe in a force in the universe, yani böyle değişik anlamlar vererek supernatural şeylere böyle bir inanç şeyine giriyorlar. Tabii bu yani İslamiyet'i temsil eden Türkiye'deki kişiler için dikkatli olunması gereken bir şeyler, değişiklikler.
Son olarak Sayın Özalp, yeni bir kurs başlatıyorsunuz. O konuda da biraz bilgi verir misiniz? Üniversitede başlıyor değil mi bu? Üniversitede başlatacaksınız.
Evet, bizim üniversitede 3 haftalık bir ek kurs olacak. Yani başlığı Allah'a sorulan, Kur'an'da Allah'a sorulan 3 soru diye. Tabi bu 3 soru, birincisi Hazreti Musa, Allah'ım seni görebilir miyim diye bir soru soruyor. Yani onun görülebilir ve görmesi, aslında Allah'ın varlığıyla ilgili bir soru. İkinci soru, Hazreti İbrahim'in Allah'a işte ölüleri nasıl dirilteceksin, bunu görmek istiyorum diye sorduğu soru. Üçüncüsü de insan yaratılırken meleklerin işte Allah'a sorduğu, işte insan gibi böyle kan dökecek, karmaşıklık çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın diye sordukları soru. Daha çok işte bu dünyada niye kötülük var veya suffering var. O yani Allah'ın varlığı, ahiretin var mı yok mu? Bir de bu kötülükle ilgili, suffering and evil meselesiyle ilgili 3 haftalık bir kurs yapacağız. Şu anda ilgi, bayağı bir ilgi var. İnşallah bakalım, göreceğiz.
Hocam çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için.
Bir şey değil, teşekkür ediyorum.
Charles Sturt Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi'nden Doçent Doktor Mehmet Özalp'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, yayınımızı mesajlarınızla tamamlayacağız. Belki bir de müzik parçası çalacağız. Mesajları Necat Başar'dan alıyoruz.
Evet, Necdet Çimenli Bey'in mesajıyla devam ediyoruz. Biliyoruz New South Wales'da seller var. Güzel değil. Auburn'da marul, lahana, kabak dilimle satılmaya başladı manavlarda demiş Necdet Bey. Fiyat artışından dolayı şimdi Queensland ve New South Wales'ın kuzeyindeki sellerde, Nisan ayındaki sellerden dolayı sebze ve meyvelerde zam yapılmıştı ve son seller bunun devamlı olacağını gösteriyor. Fatoş Hanım, sürekli hurafelerle büyüyen, bir biat kültürüyle eğitilen, dayaklarla, tacizlerle kişiliksizleştirilen bir eğitim sistemini var eden bu iktidarın yönettiği ülkede ne mafya biter, ne adalet olur, ne de halkın yoksulluğu biter. İşte AKP bu tek adam rejimi olan eşkıya sistemini devam ettirebilmek için bütün okulları İmam Hatip'e çevirdi ve zaten yapmaya mecbur olduğu yurtları da tarikatların eline verdi. Her türlü yolsuzluğun, ahlaksızlığın dinine batmış. MHP ve AKP'nin boy boy videoları olsa ne olur ki, böyle kimliksizleştirdikleri bir topluma temiz ve insan olmanın temeli olan eğitim sistemini nasıl getireceğiz? Ülkenin en büyük meselesi bu bence demiş bu dinleyicimiz. Yeni şeyler umuzu dinleyicimiz deniyor ki Başkan Erdoğan NATO konusunda blöf ve şantaj yapıyor. Gerçek olan şayet Türkiye'nin iç işlerine karışan terörü destekleyerek milletimin ve ülkemin huzurunu bozan kim olursa olsun karşılarında dünya lideri başkomutan olarak beni ve imanlı halkımı bulur diyor. Örnek olarak Kuzey Irak'taki başarılı pençe kilit askeri harekatını gösteriyor demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, eski Başbakan Mesut Yılmaz o zamanki Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi yönetmiş. Ekonomiden insan haklarına kadar değişen hiçbir şey yok. Acaba şimdi Pablo Escobar'ın videosunu mu seyretsem yoksa Türkiye'deki gündemi mi takip etsem? İkisi de aynı hikaye demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, vah be, RT'ye bir türlü büyük aşkı Ankara ve İstanbul'u unutamadı. Seneye yapılacak seçimleri kaybederse ki kaybedecek, o zaman ne yapacak merak ediyorum demiş bu dinleyicimiz. Varcan Sayat Bey, Türkiye'de muhalefet ümidini organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ispatlanmamış içi boş suçlamalarına bağlamış oldu olacak. Madem başkan adayı bulamıyorlar, niçin kendisini Millet İttifakı başkan adayı olarak ilan etmezler diye sormuş bu dinleyicimiz. Cahit Bey, Türk toplumuna hizmetinizden dolayı teşekkür ediyor bize. Teşekkür ederiz biz de. Kurban bayramınızı kutluyorum. Sizden ricam, reklamları okuyan hanımefendinin normal ses tonuyla okumasını rica ediyorum. Bu dinleyicimize de hatırlatalım. Biz canlı olarak okumuyoruz reklamları. Kaydediliyor bu reklamlar ve daha önce de böyle bir şikayet almıştık. Reklamlar daha yüksek sesle, yayından daha yüksek sesle olduğu yönünde ve ben teknik ekibi uyarmıştım. Demek ki devam ediyor. Bu konuda uyarınız için teşekkür ederim. Gerekli ilgili servisleri bu konuda uyaracağız. Mustafa Bey, Sydney'den, Covid çok hızlı yayılmaya devam ediyor. Tekrar maske kullanma zorunlu olmalı. Evde hepimiz nezle olduk. Daha sonra Covid testi yaptık. Sadece oğlum pozitif çıktı. İlk iki gün çok ağır geçirdi. Bugün biraz daha iyi. Böyle giderse eskisinden çok daha vaka çıkacak demiş Mustafa Bey. Evet, Covid en yüksek hızla yayılmaya başladı son günlerde. Kış mevsiminden dolayı da. Ve biliyorsunuz geçen gün yayınladığımız bölüme göre son 6 ayda 7000'den fazla insan öldü Avustralya'da. Bilgileri doğru paylaşmalıyız demiş yeni şehirlerimizi dinleyicimiz. Hükümetin aldığı yabancı elçiliklerle bilgi görüş alışverişi kararı yalnızca İstanbul Belediyesi ile ilgili değil, üniversitelerde dahil tüm resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili bir karardır demiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimizden şarkı isteği var. Bu konuda size bu şarkı isteğini artık yarın çalacağız. Bugün biraz geç oldu. Sayın dinleyiciler, İsmail Bey'e devretmeden önce yeni araştırmayı sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi bugün açıklanan bir araştırmaya göre 2020'de doğan Avustralyalı 83 yaşına kadar ortalama olarak yaşıyor. Bu 20. yüzyılın başından 25 yıl daha fazla. Avustralyalıların yarısı, yani yaşlanma daha fazla, daha uzun yaşamanın daha uzun sağlık sorunları anlamına geldiğini de söylemek gerekiyor. Avustralyalıların yarısının kronik sağlık sorunu var. Kalp hastalıkları ve bunama en önemli iki ölüm nedeni. Ve bu da ilginç bir veri. Her 3 Avustralyalı'dan ikisi ya aşırı kilolu ya da obez. Yani bu da son derece ilginç bir veri. Ve 2020'de her gün 9 kişinin Avustralya çapında intihar ettiği söylenmiş. Bunu da sizle paylaşalım. Şimdi bir başka dinleyicimizin mesajıyla size bugünlük veda etmek istiyorum. SBS çalışanlarına teşekkür etmiş bu dinleyicimiz. İsmini vermemiş. Hayırlı günler diliyor. Avustralya'da yaşamaktayız ama hiç geçmişten ibret almıyoruz. Acaba bu seller Nuh zamanında Nuh peygamberle dalga geçmişler. Ve Allah muhafaza, hiç ibret almıyoruz geçmişimizden. Onun için Allah için insanlığa teşekkür ederim demiş bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Teşekkürler Necat. Mesaj gönderen tüm dinleyicilerimize katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Bir yayınımızın daha sonuna yaklaştık. Bir kez daha günün önemli haberlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. New South Wales'te sel tehlikesi eyaletin kuzeyine doğru kayarken geriye kalan bölgelerde temizlik çalışmaları başladı. Britanya Başbakanı Boris Johnson, artan sayıda bakanın istifasına rağmen koltuğunu bırakmayı reddediyor ve Türkiye'de Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın görev başında cinayeti büyük tartışma yarattı. Yarınki yayınımızda birlikte olabilmek ümidiyle SBS Türkçe programında görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk, güzel günler diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.